Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aile hayatını, hanımlarına karşı olan merhametini, sevgisini, muhabbetini ve hanımlarını her yönden terbiye etme, eğitme noktasındaki Efendimizin örnek şahsiyetini, örnek hal ve hareketlerini işlemeye devam ediyoruz. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları vardı. Onlar arasında bazı hukuk söz konusuydu. Bazı insan olma hasebiyle meydana gelen, vuku bulan ufak tefek kıskançlıklar, ufak tefek anlaşmazlıklar söz konusu olabiliyordu. Ve rivayetlere yansıdığı kadarıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın onları hem yumuşak bir üslupla hem de bir günaha girmelerine sebep teşkil etmeden onları ıslah ettiğini, düzelttiğini, onları hayra yönlendirdiğini görüyoruz. Belki bugünkü vereceğim misaller o istikamette olacaktır. Bu da bir insan olmanın gereğidir, insan olmanın bir sonucudur. Mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yanımdan ayrılmıştı. Yani o gece nöbeti bendeydi. Benim odamda istirahat ediyorlardı. Ama geceleyin baktım Efendimiz yanımda yok, ayrılmışlardı. Şöyle düşündüm diyor. Benim nöbetimde hanımlarından birinin yanına gitmiş olabilir. Böyle içime geldi ve azıcık bir kıskançlık da gönlüme düşmüş oldu. Geri gelince halimi anladı ve dedi ki, kıskandın mı yoksa? Ben de evet, benim gibi biri senin gibi birini kıskanmaz da ne yapar dedim. Çünkü gerçekten hem Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizi çok severlerdi, hem de Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e hem canıyla her şeyle bendeydi, onu çok severdi. Dolayısıyla o sevgiden kaynaklanan bir tabii bir kıskançlık olabilir buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine, Hazreti Ayşe'nin bu beyan ettiği kıskançlık üzerine şöyle bir ifade kullanıyor. Sana yine şeytanın gelmiş olmalı. Benimle birlikte şeytan mı var dedim. Şeytanı olmayan kimse yoktur buyurdu. Senin yanında da şeytan var mı ya Resulallah dediğimde ise evet, ancak ona karşı Allah bana yardım etti de Müslüman oldu buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, burada bir haset, bir kıskançlık söz konusu ve Efendimiz Aleyhisselam onu bir şeytani vasıf olarak dile getiriyor. Yani kıskançlığın, o menfi duyguların şeytandan kaynaklanan, şeytanın insanın gönlüne üflediği, vesvese verdiği bir sıfat olduğunu, bir vasıf, bir duygu olduğunu bildiriyor ve bu yolla da şeytanın hilelerine karşı her an uyanık olmak gerektiğini de anlatmış oluyor. Ayşe validemiz üzerinden de aynı zamanda hepimize, gerek aile içi kıskançlıklar olsun, gerek akrabalar, kardeşler, gerek efendim aynı mekanda, aynı iş yeri çalışan kişiler olsun, böyle bu menfi duygular zaman zaman insanın gönlüne düşebilir. Farklı sebeplerle insan böyle bir kıskançlık hastalığına müptela olabilir. Ayşe validemizinki sadece bir misal. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu menfi kıskançlık duygusunu bir şeytan duygun olarak, hatta şeytanın kendisi olarak değerlendiriyor. Kıskanan insanın yanına şeytan gelmiş olabileceğini ifade ediyor ve ona karşı dikkatli olmamız, ondan Allah'a sığınmamız, onun şerrine Allah'a sığınmamız gerektiğini de öğretmiş oluyor. Hem Ayşe validemize, onunla birlikte de bu olay üzerinden hepimize bu yönde bir terbiye, bir eğitim gerçekleşmiş oluyor. Yine bu yönde bir örnek, Hazreti Hafsa radıyallahu anha kıskançlık sahikiyle Safiye validemizi incittiğinde ise Peygamber Efendimiz onu teselli etmiş, Hazreti Safiye'yi teselli etmiş, Hazreti Hafsa'ya da yaptığı hareketin çok kötü olduğunu bildirmiştir. Olay şöyle gerçekleşiyor. Enes radıyallahu anh anlattığına göre ikisi de Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri, Hazreti Safiye'de, Hazreti Hafsa'da. Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kelimeleri. Hazreti Safiye'de Hayber'de evlenmiş olduğu aslen Yahudi olan bir annemiz. Sonra da Müslüman oluyor. Hazreti Safiye Hafsa'nın kendisini Yahudi kızı diyerek hafife aldığını öğrendiğinde ağlamaya başladı. Tam o esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve "Niçin ağlıyorsun?" dedi. Safiye şöyle cevap verdi. "Hafsa bana Yahudi kızı." dedi. Tabi bu ifadeyle insan Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir veya da ırk olarak başka bir ırktan olabilir. Bu tür şeylerle insanları tahkir etmek veya efendim onları suçlamak, ayıplamak aslında doğru bir şey de değildir. Ama az önce de belirttiğimiz gibi böyle bir kısım insan zaaflarımız zaman zaman ortaya ne yapabilir, çıkabilir. Efendimiz Aleyhisselam burada bir taraftan Hazreti Hafsa'yı terbiye ederken bir taraftan Hazreti Safiye annemizin şöyle gönlünü alıyor. "Ey Safiye, sen bir peygamber kızısın. Senin amcan da bir peygamberdir. Ayrıca bir peygamberin de nikahı altındasın. Öyleyse o sana karşı neyi ile iftihar ediyor ki?" diyerek hanımı teselli ediyor. Hazreti Hafsa'yı da bu yönde terbiye etmiş oluyor. Burada sevgili peygamberimizin Safiye'ye "sen bir peygamber kızısın, senin amcan da bir peygamberdir" derken şunu kastetmiş olabilir. Aslen bir Yahudi olan Safiye validemizin peygamber kızı olarak tanıtılması onun Hazreti Harun'un neslinden geldiğine işaret etmektedir. Bu durumda amcasından kasıt da Musa Aleyhisselam. Yani hem peygamber olan Hazreti Harun'un neslinden geliyor hem de amcası Hazreti Musa hem de yine peygamberlerin efendisi olan sevgili peygamberimizin eşi olarak fevkalade, yani bir nesebende, soy olarak da fevkalade yüksek bir konumda bulunduğunu ifade ederek onun gönlünü alıyor, teselli etmiş oluyor sevgili peygamberimiz. Sonra da Hazreti Hafsa'ya dönerek "Ey Hafsa, Allah'tan kork, bu tür şeyler yapma" buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün kadınlarda rastlanması tabi olan kıskançlık, itaatsizlik, dünya hırsı gibi çeşitli can sıkıcı davranışlara kendi hanımlarında da rastladığında hep sabırla ve tatlılıkla mukabele etmiştir. Hanımları Efendimizin tasvip etmediği tarzda davransalar bile zaman zaman, tabi bu tür şeyler sık sık olan şeyler değil, yani istisna olan şeylerdir. Ama bizim ravilerimiz, bizim alimlerimiz, bizim kaynaklarımız çok objektif olduğu için ve kendine ulaşan bilgileri, doğru bilgileri hiç eğmeden, bükmeden doğru bir şekilde nakledip bize ulaştıkları için biz bu bilgileri ne yapıyoruz orada öğrenmiş oluyoruz. Eğer o alimlerimizde, o ravilerimizde, sahabe tabiin yani ilk dönemden başlayarak o dürüstlük olmasa, o objektiflik olmasa bir kısım bilgileri gizleyebilirler. Hoşlarına gitmeyen bilgileri gizleyebilirler, bize ulaştırmayabilirler. Hep güzel şeyleri naklederek bize öyle bir dünya gözümüz önünde çizebilirlerdi. Bir manzara çizebilirlerdi. Ama görüyoruz ki sevgili peygamberimizin gerek şahsi hayatı, gerek aile hayatı, gerek hanım arasındaki efendim ufak tefek böyle anlaşmazlıklar, kıskançlıklar, ne varsa o hayatta menfisiyle, müsbetiyle, olumlusuyla, olumsuzluğuyla ne varsa sahabe-i kiram ve peşinden gelen yine onların talebeleri bize bunları iletmişlerdir, ulaştırmışlardır. Biz de onları orada öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki yani bu bilgiler sanki her gün, her zaman böyle şey oluyor değil. Yani belki bir defa olmuştur, iki defa olmuştur ama o bilgiler gizli kalmamış, bize kadar ulaşmış. Bize de bir insan gerçeğini anlamada yardımcı oluyor bu bilgilerimiz. İşte sevgili peygamberimizin zaman zaman böyle hanımları cihetinden Efendimiz'i üzecek veya tasvip etmediği davranışlar olsa da Efendimiz hep yumuşaklıkla, merhametle muamele ettiğini görüyoruz. Ve onların gönüllerini kıracak hiçbir söz söylemediğini, sadece yapılan hareketi beğenmediğini yüz hatlarıyla ifade etmeyi de zaman zaman yeterli görmüştür. Bu Resulullah Efendimiz'in sabrını, vakarını, tahammülünü ve rikkati kalbiyesini bize aktaran da bir gerçek olmuş olmaktadır. Hanımlarının geçim bolluğu ve dünyalık isteyerek kendisine sıkıntı verdikleri meşhur ila olayında dahi kırıcı bir söz söylememiş, ancak onları tedip etmek için bir ay yanlarına uğramamayı tercih etmiştir. Kaynaklarımız bu bilgiyi bize aktarıyor tabi. Sevgili Peygamberimizin yemin ederek bir ay boyunca hiçbir eşinin yanına gitmemesi olayı. Bu fıkıhta da Bakara suresinde ayet-i kerimede yer veriliyor. Fıkıhta da bunun bir yeri var. Bu ilahi şöyle tarif ediyoruz. Kocanın yemin, adak veya bir şarta bağlayarak belirli veya belirsiz bir süre hanımına yaklaşmaması, yaklaşmayacağım demesi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hanımlarının bazı tavırlarına kızarak bir ay yanlarına girmemeye yemin etmişti. Ve hatta hanımdan acaba boşadı mı tarzında da bir şaya oldu. Bunun üzerine Ahzab suresi 27-34. ayet-i kerimeler geldi. Ve orada Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine yönelik talimatlar geldi. Yani özellikle Efendimiz'i üzmemeleri, onun eşi olmanın şerefinin değerini farkında olmaları, ona göre Allah Resulü'ne itaat etmeleri, ona göre ibadetlerine, zikirlerine, Kur'an tilavetine ve dini hizmetlerine ihtimam göstermeleri yönünde ikazlar geldi. Onların hepsi de Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini tuttular, isteğini yerine getirdiler ve o şekilde de bu imtihanı başarmış oldular. Annelerimiz Allah hepsinden razı olsun. Ama demek ki böyle şeyler olabiliyor. Yani insan hali, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, Cenab-ı Hak isteseydi, kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ı yani hiçbir konuda onu üzecek, onu efendim sıkıntıya sokacak bir hadise vuku bulmayabilirdi. Ne efendim hastalık cihetinden, ne ölüm cihetinden, ne hanımları tarafından, ne çocukları tarafından. Yani Cenab-ı Hak onu isteseydi bir melek gibi, yani bir eli yağda, bir eli balda, fevkalade, ihtişamlı, müreffeh, rahat, hiçbir sıkıntısı olmayan, eziyeti olmayan bir hayat yaşatabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir insandı. Ve her yönüyle bir insandı, aynı zamanda peygamberdi. Bir insanın başına gelebilecek her şey Efendimiz'in başına geldi. Niye geldi? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam rahatta, işte nimette, olumlu, güzel noktalarda ümmetine örnek olduğu gibi sıkıntılarda, sıkıntılara sabrında da Efendimiz Aleyhisselam bütün ümmetine örnek. Hatta Efendimiz'in yetişmesi de böyle. Cenab-ı Hak onu niye doğmadan babasından öksüz bıraktı? Niye efendim bir 6 yaşındayken annesinin yetim bıraktı? Niye efendim bir amcasının, dedesinin yanında yetim olarak büyümek durumunda Cenab-ı Hak onu bıraktı? Niye fakir olarak büyüdü? Niye deve çobanlığı yaptı, geçimini sağlamak için? Niye ticaretle uğraştı? Bütün bunlar hayatın her kademesinde her insana Allah Resulü, yani yetiminden, fakirinden, ticaret erbabından başlayarak imamından, devlet başkanına kadar her kademedeki insana Efendimiz Aleyhisselam örnek olabilsin diye Cenab-ı Hak onu kademelerden geçirmiş oldu. Bu tür olaylar da yine bize örnek olması kabilindendir. Eğer sevgili peygamberimizin böyle hiç zerre kadar bir pürüz olmayan bir aile hayatı olsaydı, o zaman bir sıkıntı yaşayan insanlar, kadınlar, beyler, aile efradı peki kimi örnek alacaklar kendilerine? Onun için müşriklerin bir iddiası vardı. Niye peygamber melek değil? Melek olsaydı biz ona inanırdık diye. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben eğer siz diyor melek olsaydınız, yeryüzünde yaşayan insan melek olsalardı kimseler melek peygamber göndererdik. Ama siz insansınız, size örnek olacak peygamberin insan olması lazım. Burada işte Efendimizin Aleyhisselam'ın hayatın müspet alanlarında örnek olduğu gibi sabrı gerektiren, tahammülü gerektiren alanlarında da bize örnek olması sağlayacak olaylar tahakkuk ettiğini, onun da misallerini görmüş oluyoruz. Fahri Kainat Efendimizin böyle farklı vesilelerle, farklı olaylar vesilesiyle hep böyle aynı zamanda aile efradını, hanımlarını eğittiğini görüyoruz. Onlardan bir misal de şu şekilde gerçekleşiyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, bir sefer esnasında, bir yolculuk esnasında Safiye'nin devesi hastalanmıştı. Demek ki orada Efendimiz Aleyhisselam o seferde yanına birkaç hanımını beraber almış. Resul Efendimiz'in normalde uygulaması o gazalarda, seferlerde bir hanımın yanına alırdı, ona Efendimiz'e eşlik ederdi. Ama zaman zaman ihtiyaç olunca veya şartlar gerektirdiğinde 2-3 hanım da Efendimiz'le beraber sefere gittiğini buradan görmüş oluyoruz. Safiye validemizin devesi hastalanmış. Hazreti Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in diğer eşi, onun da yanında fazladan bir devesi bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'e Safiye'nin devesi hastalandı, ona bir deve versem buyurdu. Zeynep şu Yahudi'ye mi vereceğim diyerek devesini vermek istemeyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz öfkelendi. Yani kızdı. Zilhicce ve Muharrem ayları ile Safer ayının bir kısmında onun yanına uğramadı. Ebu Davud İbni Hanbel. Yani demek ki böyle Efendimiz'den şeyler de oluyor. Efendimiz de tepki de gösteriyor. Yani 2,5 ay bir eşine tavır koyuyor ve ona uğramıyor. Bir kızgınlığı da söz konusu oluyor. Efendimizin bu kızgınlığı ırkı, nesebi, kabilesi, vatanı gibi arizi sebeplerle bir Müslümanı küçümsemenin, zor durumda olan bir insanın ihtiyacı karşısında lakayt kalmanın ne kadar kötü olduğunu öğretmek ve insanları bu tür mezmum hasetlerden uzaklaştırmak içindir. Yani isteseydi affedebilirdi, isteseydi hiç sesini çıkarmayabilirdi ama orada bir ihtiyaç söz konusu, bir o ihtiyacın karşılanması lazım ve birinin de yanında o ihtiyacı karşılayabilecek imkanı söz konusu. Ama orada diyelim ki bir istinkaf ediliyor. İkinci olarak da tahkir. Yani insanları küçük görmek, tahkir etmek, onları değersiz görmek. Bu yüce dinimizin hiç müsamaha göstermediği, kesinlikle büyük günah adetmiş olduğu bir husustur. Yani hiçbir insanın bir başka mahluku, bırakalım insanı, bir başka mahluku, hatta kedisine köpeğine varıncaya kadar onu küçümsemesi, onu değersiz görmesi böyle bir hakkımız söz konusu değildir. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin Zeynep'e böyle bir tavır sergilemesi oldukça anlamlıdır ve oldukça bizler için de ibretlidir. Yani hiç kimseyi küçümseme hakkımız yoktur, tahkir hakkımız yoktur. Bir de bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman eğer bir Müslümanın elinde o imkan varsa, bu maddi olabilir, manevi olabilir, o ihtiyacı karşılama noktasında mümin cömert olmalı, infak ehli olmalı, orada istinkaf etmemelidir. Ederse Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın öfkeleneceği, gadab edeceği bir hata işlemiş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını diğer hususlarda olduğu gibi infak konusunda da eğitiyordu. Bir gün peygamberimize keler hediye edilmişti. Efendimiz keleri yemediği için Ayşe validemiz o sırada kapıya gelen bir fakire onu verip veremeyeceğini sordu. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendinizin yemediği şeylerden vermeyin buyurdu. Demek ki tabi bununla alakalı çok uyarılar var, ayet-i kerimeler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın özel uyarıları var. Bir insan başkasına verirken mümkün mertebe onun ihtiyacını karşılayacak ve verdiğimiz insanın da razı olacağı, ya bu da verilir mi demeyeceği cinsten bir infakta bulunmak gerektiğini hatırlatıyor. Bir ayet-i kerimeyi hemen paylaşabiliriz. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesinde ey madenler mallarınızdan ve yine kazandığınız mallarınızdan ve topraktan çıkardığınız ürünlerinizden olabildiği kadar iyilerinden infak edin. Hele hele siz muhtaç olsanız size verildiği zaman gözünüzü yummadan böyle efendim bir iğrenme hissetmeden alamayacağınız cinsten değersiz olan şeyleri de başkasına vermeye kalkışmayın. Yani empati yapın diye efendim ayet-i kerime öyle. Dolayısıyla karşımızdaki insanı da efendim muhtaç da olabilir ama o da bizim gibi insandır. Onun da bir onuru vardır. Onun da bir efendim gönlü vardır, duyguları vardır. Onları dikkate alarak infakta bulunmak gerekir. Burada Efendimiz Aleyhisselam Ayşe validemize madem biz yemiyoruz sen de yemiyorsun. Dolayısıyla onu bir başkasına vermeye vermemelisin. Ona da onun beğeneceği, onun hoşuna gideceği bir infakta bulunmalısın buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yine bir başka hadise yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki bir gün ey Allah'ın Resulü Safiye'nin şöyle şöyle oluşu sana yeter dedim. Burada hadisin ravilerinden biri bu sözde Hazreti Ayşe'nin Safiye validemizin kısa boylu oluşunu biraz el hareketleriyle gösterdiğini naklediyor bize. Yani kendisinin daha güzel olduğunu, daha efendim yani hanım olarak böyle cazip olduğunu, Safiye'nin ise biraz kısa boylu olduğunu ifade etmeye çalışıyor buradaki rivayette. Efendimiz Aleyhisselam tabi bunun üzerine ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsa idi onun suyunu bozardı. Yani Efendimiz oradaki o gerek jest ve miktarla el hareketleriyle bile olsa bir kişinin gıybetini yapmak, onun efendim bir yönünü bir olumsuz anlamda ortaya çıkarmaya çalışmak bunun efendim doğru olmadığını Efendimiz yani Ayşe validemiz onun eşi onu da gönlünü kırmak istemez ama ortada bir günah var, bir kul hakkı söz konusu, bir insanı gıybet etme söz konusu. Burada sevgili Peygamberimiz bunu affetmesi, göz yumması tabii ki mümkün değil. Bir başka günde kendisine bir insanın durumunu takliden hikaye etmiştim. Hazreti Peygamber bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklit edip anmayı kesinlikle istemem buyurdu. Yani çünkü kıymetli dinleyenlerimiz bu konuda tabii ister sözlerimizle, ister jest ve mimiklerimizle, ister el, kol, kaş, göz hareketleriyle olsun bir başka insanı onun hoşuna gitmeyeceği şekilde onu anmak, ona söz söylemek, ona bir işaretle bulunmak, onu ayet-i kerimeler, gerek Hücre suresindeki ayet-i kerimeler, işte 11-12. ayet-i kerimeler, gerek Hümeze diye bir suremiz var, oradaki ayet-i kerimeler bunu kesinlikle yasaklamaktadır. Hele insanın hoşuna gitmeyecek şekilde onun taklidini yapmak, o da dinimizce haram kılınmış bir günahtır. Dolayısıyla bunlardan uzak durmamız lazım. Yani şaka bile olsa başkasını üzecek bütün şeylerden uzak durmak lazım. Yaparsak da kul hakkına girmiş oluruz. Mutlaka ondan bir af dilemek gerek olur. Diğer türlü yarın mahşer günü hiç hesaba katmadığımız bir kısım günahlar karşımıza çıkabilir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının birbirlerine söz veya tavırlarıyla tahkir etmemelerini hoş karşılamamış, ahir ömründe bile onları eğitmekten geri durmamıştır. Müminlerin anneleri son hastalığında Resulullah Efendimizin yatağı etrafına toplanmışlardı. Safiye validemiz, ey Allah'ın Resulü, vallahi sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim. Keşke sen yerine ben olsam, o ağrılar bana gelse, bu hastalık bana gelse, ve seninle ben hasta olsaydım, sen iyi olsaydın diye Efendimiz'e böyle onu acıdığını, ona merhamet ettiğini, onu böyle düşündüğünü ifade ediyor Safiye validemiz. Diğer zevceler kaş ve göz işaretleriyle Hazreti Safiye'ye tarizde bulundular. Bak yine efendim bir yağcılık yapıyor, yine efendim böyle Resulullah'ın gönlünü almaya çalışıyor gibi. Allah Resulü onların ne yaptığını görmediği halde ama hissediyor demek ki, ağızlarınızı yıkayınız buyurdu. Onlar şaşırarak niçin yıkayalım diye sordular. Peygamber Efendimiz Safiye'yi kaş ve göz işaretiyle çekiştirmenizden dolayı, Allah'a yemin olsun ki o samimidir buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini ve yakınlarını her vesileyle uyardığına ve onları ahlaken en güzel kıvama getirmek için gayret ettiğine bir misal de şudur. Ayşe validemiz kız kardeşi Esma ile birlikte oturuyorlardı. Esma Efendimiz Aleyhisselam'ın baldızı olmaktadır. Peygamberimiz içeri girdi. Esma'nın üzerinde geniş kollu şami bir elbise mevcuttu. Efendimiz Esma'yı görür görmez derhal dışarı çıktı. Hazreti Ayşe kardeşine uzaklaş, Resulullah sende hoşlanmadığı bir şey gördü dedi. Esma çıkınca Allah Resulü tekrar girdi. Ayşe validemiz bu davranışının sebebini sorduğunda, görmüyor musun durumu? Müslüman bir kadının ancak şu kadarı görünebilir buyurdu ve elleriyle kendi yenlerini tutup parmaklarına kadar örttü. Sonra da elleriyle şakaklarını örterek sadece yüzünü açık bıraktı. Ve burada Resulullah Efendimiz bu vesileyle Ayşe radıyallahu anhaya Müslüman bir hanımın nasıl örtünmesi gerektiğini de hiçbir şüpheye mahal bırakmayan şekilde bizzat tarif ettiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mana itibariyle hoş olmayan isimleri değiştirmeyi de eğitiminin bir parçası olarak görürdü. Nitekim Cüveyriye, Zeynep binti Cahş ve Meymune validelerimizin isimleri bu hassasiyetin bir neticesidir. Efendimiz Aleyhisselam karşılaşmış olduğu şirki hatırlatan veya nahoş şahıs ve yer isimlerini değiştirdiği gibi gurur ve kibre sebep olan isimleri de değiştirirdi. Mesela Berre'nin her türlü iyilik ve hayır anlamına gelen ismiyle kendini tezkiye ettiği söylenince Allah Resulü onun ismini Zeynep'e çevirmiştir. Çünkü Berre de güzel bir isim aslında ama yani orada büyük bir iddia var yani. Elber Cenab-ı Hakk'ın sıfatı, bütün iyiliklerin sahibi anlamında. Dolayısıyla bir kulun Cenab-ı Hakk'ın o sıfatıyla tam muttasıf olması mümkün olmadığı için, bir iddia taşıdığı için Efendimiz onu da değiştiriyor ve Zeynep'le değiştiriyor. Bu şekilde sevgili Peygamberimizin gerek bir kısım hataların tasihi, gerek onları infak noktasında eğitmesi, gerek isimle ilgili olarak daha güzel isimleri onlara vermesi gibi pek çok menfi ve müsbet ortaya çıkan hadiseler karşısında eşlerini, çocuklarını bu şekilde hep İslam'ı adab ve ahlak çerçevesinde eğittiğini, bunların eğitimine ihtimam verdiğini bu misallerden görmüş oluyoruz. Cenab-ı Hak bize sevgili Peygamberimizin yaptığı gibi gerek eşlerimize, gerek çocuklarımıza, gerek efendim bütün ulaştığımız insanlara onların ıslah noktasında en güzel örnek davranışları sergileyebilmeyi ve bu yönde örnek insan olabilmeyi bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.